Ayrım 25.
Parça parça olmuş dilime tek damla su bile vermedikleri halde o iğrenç kasaplıktan sonra mesanem şişmişti. Üçüncü günün sonunda sargıları açmak için geldiler. İyi bir şeyler bekliyor gibiydiler ama umdukları olmamıştı. İhtiyar iltihaptan tıkanmış, çişini yapamıyor. Bu kesinlikle öldürür, hem de en korkunç şekilde. Üzgünüm dostum, biz elimizden geleni yaptık, dedi. Ateşler içindeki bedenimin acısını bana unutturan bir öfke her yerimi kaplamıştı. Zaten bir acı ancak onu aşan bir başka acıyla unutulabiliyor. Ve bu müthiş öfkeyle öylesine kasılmıştım ki o sarı iltihaplı kabuk kenarından açılıverdi. İğrenç kokulu bir sıvının ardından idrar boşaldı. İhtiyar baştan aşağı bu pis kokulu sıvıyla ıslanmıştı ama buna aldırmıyordu. Ona bir kateter vermen gerekecek Selah, dedi. Hadım yaşayacak. Benim için en korkunç sözdü duyduğum. Yaşamak, diyerek sözlerimi bitirdim. Tepeden tırnağa titriyordum ve böğürtlenlerin üzerine kustum. Mesanem boşaldığında İsmihan avcunu açtı. Kateter oradaydı. Onu daha önce, çok daha önce bulmuştu ve bana vermeye çalışmıştı. Ama korkunç hikayeme kendimi öylesine kaptırmıştım ki onu sıkacak tek bir kas telim bile kalmamıştı. Kateteri almamıştım. Eve döndüğümüzde Abdullah, bir mücevherciye gidip sana yeni bir tane yaptıracağım, gümüşten, dedi İsmail. Kaba kaba güldüm. Aslının yerine koymak için ne gülünç bir şeydi. Ama öte yandan bizim ihtiyar Piero'nun kulağı için almayı düşündüğüm mercan aklıma geldi. Şimdi nerelerdeydi? Balıkların arasında uyuyor muydu? Bense bu ve bunun gibi pek çok şey için şansımı yitirmiştim. Kızın elinden kateteri aldım. Pirinç tüp onun dokunuşuyla ısınmıştı. 49. İsmail Sultan uyuyamıyordu. Bana anlattıklarından sonra uyumamı bekliyorsun, diye sordu. Nasıl uyuyabilirim? Buna karşın bir iştah sorunu yoktu. Sinirli sinirli böğürtlenleri ağzına dolduruyordu. Arada bir de elindeki kokulu nane demetinin küçük yapraklarını ayıklıyordu. Gerildiğimde çok yerim, diye özür diledi. Hanımım, dedim, yaşamınız boyunca benimkine benzer işkencelerden geçmiş yaratıkların koruyuculuğunda uyudunuz. Birden sabrım tükenivermişti. Hem de hiç olmadığı kadar. Yaşadığım son 6 ay sanki tüm eklemlerimi acılı bir sıvıyla doldurmuştu. Ama hiç bilmiyordum, diye itiraz etti. İnsanlar bu gibi şeyleri konuşmazlar. Cinsiyetsiz insanlar da olabilir mi sanıyordunuz? Belki de, evet. Neden olmasın ki? Evet ama öyle değiller. Bana kızma. Bunlardan habersiz olduğum için bana kızmamalısın. Hayır, kızgın değilim. Yalnızca yorgunum. Hadi uyuyalım. İnci gibi minik dişleri sinirli sinirli bir başka dal üzerinde çalışıyordu. Onu böyle yapan mutlaka yaşadığı büyük gerginlik olmalıydı. Yoksa hiç kimse ne kadar aç olursa olsun naneyi böyle yiyemezdi. Başka ne yapabilirim, diye sordu. Uyumak iyi gelir. Biraz deneyin, dedim. Yıllar boyunca kullandığım o insanlar, yalnızca onlar değil, bir de ailelerinden koparılmış küçük köle kızlar var. O konuda çok da olumsuz düşünmüyorum. Kendi evinde titreyerek açlık çekmektense harem daha iyidir. Ve oraya giren hiçbir kızın bundan şikayet ettiğini duymadım. Belki sahibelerine bunu belli etmek istemiyorlardır. Onlara karşı iyi davranırız. Oysa babaları onları döver. Baksana Safiye bile. Evet, hadi ondan söz edelim. Bir gün inşallah sultan anası olacak. Bunu İtalya'da yapması olanaksızdı. Doğru, olamazdı. Ve sanıyorum pek çoğu, hadımların büyük kısmı bile aksi olsaydı şikayetçi olurlardı. Sence? Hanımım, benim şu anki şikayetim uykusuzluk. Ama ben senin dertlerini hafifletmenin yolunu arıyorum. Yakın ilginiz beni gerçekten duygulandırıyor. Yalnız her ikimizin de gözleri uyku dolu olmasa bile, uygarlığa yeniden kavuşmak için bu öğleden sonra bir hayli yürümemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bütün bunlar, kölelik, hadım etmek, hepsi de Allah'ın istediği. Selahattin ve arkadaşı da aynı fikirdeydiler. Allah'ın isteğine karşı benim gibi küçük bir sultan ne yapabilir? Evet, bütün sistem Allah'ın isteği üzerine kurulu. Ona karşı çıkmayı düşünmek bile günahtır. O halde onun bize emrettiği kutsal uyuma gereksinimini de ihmal etmeyelim ve hemen uyuyalım. Bunu yapmak üzere bir iki adım attım ve hemen geri döndüm. Belki de yorgunluktandı ama sanki bir tehlikeyi hisseder gibi olmuştum. Vahşi bir hayvan ya da eşkıya ne fark ederdi? Allah biliyordu ki bu kız oradayken tüm yorgunluğuma rağmen uyumam olanaksızdı. Bakın hanımım, hiç kimse benim çektiklerimi çekemez. Ölüm daha tercih edilebilir bir şeydir. Bu konuda söylenecek başka da bir söz yok. Ya hareminin namusunun kirletilmesi durumunda ne demeli? Hiçbir şey değildir bu. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama yine de söylemeliyim. Bir adamın erkekliği yerindeyse her zaman öcünü almak için bir başkasının haremine göz dikebilir. Kaç kez Selahattin'in şişko karısının altımda solucan gibi kıvranıp çığlıklar attığını hayal ettiğimi bilemezsiniz. İsmail'in yüzünün rengini görünce sözlerimin ne kadar kaba olduğunu anladım. Orhan da bunun peşindeydi, değil mi? Sanırım. Sesi çok baygınlaşmıştı. Sanırım senin başına gelenler bir kadının tecavüze uğraması gibi bir şey. Hayır, hayır hanımım. Hiç alakası yok. Bir tecavüzden sonra kadın ayağa kalkıp yoluna devam edebilir. Öyle mi diyorsun? Benim gibi bir yaratık haline gelmez. Hayır Abdullah. Başıma bu felaket gelseydi söylediğin gibi yapamazdım. Eğer sen buna engel olmasaydın. Pekala. Safiye'ye baksan. Safiye başka bir şey. Biliyorsun Abdullah. Doğrusu bundan daha gerçekçi bir laf olamaz. Safiye için doğru olan şeylerin tüm kadınlar için geçerli olduğunu söyleyemezsin. Kuşkusuz haklısınız hanımım. Zaman zaman Allah'ın onu harem perdesinin ters tarafına koyduğunu düşünüyorum. Ama Allah hiç hata yapmaz. Günaha girmeyin. İyi anlattınız. Ona tecavüz çok zor. İyidiş etmekse olanaksız. Çok ilginç ve tehlikeli bir karışım. Ama Safiye normal bir durum değil. Tek söyleyeceğim, Allah'a şükürler, eğer beni korumasaydın hayatımın bir anlamı kalmayacaktı. Senin o korkunç hadım edinme işleminden sonra istediğin gibi ben de ölmek isteyecektim. Ben bunu hala istiyorum. Hayır Abdullah, bunu söyleme. Eğer sen ölseydin ben de ölecektim. Senin beni koruduğun gibi yeryüzünde hiçbir hadım hanımını koruyamaz. Bir kez hadım edilen birine daha büyük bir kötülük yapmak olanaksızdır. Beynine saplanan bir okla ölmek çok daha kolaydır. Ama bir düşün Abdullah. Biz kadınlarda bu nasıl oluyor? Tecavüz tamamlanmasa bile ki bu sık sık oluyor. Erkekler tarafından dışlanıp ebediyen utanç içinde yaşamak zorunda kalabiliriz. Hatta böyle bile olmasa her gün ve her gün bunun tekrar olabileceği korkusuyla yaşamak. Hem de ölene kadar. Bunun ucuna kadar gelip bundan kurtulmak bile lanetten kurtulmak anlamına gelmiyor. Ne kadar kolay incitilebileceğini bilmek hayatını zorlaştırıyor. Böyle bir saldırıya uğrayan beden, erkek bedeni, kadınları koruyarak acısına katlanabilir. Tecavüzün tekrarı tehlikesi her zaman vardır. Bizim bu tehlikeye açık durumumuz bir kereden daha fazla incitilemeyeceğini bilmekten beter bir durum, değil mi? Sen özgürsün. Özgürlük. Buna öyle mi diyorsunuz? Özgürsün. Allah'ın ellerinde, Allah'ın dilediği gibi. En kötüsü bitti. Artık hiçbir erkek senin için tehlike değil. Ama izler var. Allah biliyor, izler. En basit bir hareket için bile bir kasın kımıldamasına ihtiyaç vardır. Bizim için izlerin acılarını çekmediğimizi nereden biliyorsun? İnsanı takatsiz bırakan berbat izler. İsmail bana arkasını döndü. Omuzlarının güzel yuvarlaklığında peçesinin ucu dalgalanıyordu. Belki de ne demek istediğimi anlamıyorsun Abdullah. Eğer öyleyse seni incittiğim için beni affet. Tekrar bana döndü. Gözleri rüzgarda parıldıyordu. Esas olan şu ki senin bir kez katlandığın acı benim dün gece benzer acılara düşmemi engelledi. Buna minnettarım. Homurdandım. Başa çıkamayacağım laflardı bunlar. Ben en azından sana perada olanlar eğer Allah'ın isteğiyle olduysa en azından onun bu yüce cömertliği için biraz şükran duymalıyım. Şükran mı? Böyle bir şeyin bir köpeğe yapılmasını bile. Öylece hiçbir şeye karışmadan seyreden Allah'a lanetler olsun. Özür dileyebilirsiniz. Ve biz uygar, dindar insanlarız. Bunları yasaklayan yasalarımız var diyebilirsiniz. Hala bu işe izin veriyorsunuz. Hera'da gizli kapaklı olarak, Mısır'da açıkça. Onlar kafirdir, fark etmez. Allah için köpek, koyun ya da kasaplık öküze bile bu yapılmamalı. Dinsizmiş, Müslümanmış. Bunlar da laf değil. Böyle insanlara lanet olsun. Onların Allah'ına da. Dine karşı çıkan bu konuşmalarım onu bir süre susturdu. Dudaklarını kasmıştı. İnce ve beyazdılar. Yorgunluktan onun yanı başına çöktüm. Başım dizlerimin arasındaydı ve yüzümü ellerimle kapamıştım. Hayır Abdullah dedi. Sesi çok hafifti. Öyle hafif ki belki de konuşmuyordu da ben onun aklından geçenleri okuyordum. Şu an bile bunun Allah'a rağmen yapılmış olduğuna hala inanamıyorum. Beni çok bencil bulabilirsin ya da kaba. Ama buna engel olamıyorum. Eğer Allah bunun olmasını istemeseydi seni asla tanıyamazdım. Gerçi tanışalı kısacık bir süre oldu ama yürekten söylüyorum, bu benim için çok büyük bir kayıp olurdu. Yükseklerde uçan sabah kuşlarının çığlık gibi bağırışlarını bile bastıracak şekilde nane yapraklarını ön dişleriyle kemirmeye devam ediyordu. Isırdıklarını çiğnemiyor, ağızlarına doğru göndermiyordu. Sadece ön dişleri tıkır tıkır sinir içinde çalışıyordu. Gecenin fırtınasının buharlaşması gibi, aniden böğürtlenlere saldıran arıların vızıltısı gibi uyku topraktan titreşiyordu. Uzun, uykulu bir zaman sonra İsmail rüyasında konuşur gibi mırıldandı. Safiye'nin bunlarla bir ilgisi var mı? Güneşin ılıklığı altında yüzüyor gibiydim ve bir homurtudan başka cevap vermedim. Onu seyrettiğini görüyorum. Adını nasıl söylediğinin de farkındayım. Seni bu noktalara Safiye mi getirdi Abdullah? Bu kez homurdanmadım bile. Aldırma. Belki, inşallah bu hikayeyi bana bir başka sefere anlatırsın. Sesi rahatlamış, uzun soluklara dönüşmüştü. 50. Derviş ve ölümle ilgili rüyam beni aniden uyandırıp ayağa dikmişti. Belki garip sesler çıkarmış, hatta çığlık atmış olabilirdim. Peçesini bir kekik demetinin üstünde kendine yastık yapıp uyuyan İsmahan da gürültüme uyanmıştı. Abdullah ne oldu diye mırıldandı. Bu bir şey demek, bir şey demek. Nedir o? Hiçbir şey. Anlayabileceğinden emin değildim. Yarı uykudaydı. Bir süredir kafamı karıştıran bir gizem. Ne gizemi? Hiçbir şey. Hadi uyuyun hanımım. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben artık uyandım. Ayrıca zaten geç oldu. Güneş tam tepede. Biraz sonra yola çıkmalıyız. O zamana kadar dinlenin. Kuvvetinizi kazanın. Sadece bir rüya gördüm. O kadar. Bana bunu anlatmalısın. Anlatılmayan rüya uğur getirmez. Anlatılmalı ve üzerinde konuşulmalıdır. Bu bir Türk geleneği mi? Gelenek mi? Sadece sağduyu. Oo, anlıyorum. Hem üzerimdeki ağırlık da gider. Hangi gizemin rüyasını gördün? Selahattin'in ölümüyle ilgili bir şey. Birden toparlanıp oturdu. Yüzünde uykudan eser kalmamıştı. Selahattin öldü mü? Evet. Seni köle yapan ve sakatlayan adam öldü mü? Evet. Maşallah. Bunu bana daha önce söylemedin. Söylemedim. Maşallah. Nasıl oldu bu? Cinayet. Abdullah sen mi? Yüzündeki dehşet beni güldürmüştü. Hayır hanımım, rahatlayın. Haydutlara neler yaptığını gördüm. Bunu yapabileceğini biliyorum. Kesinlikle onun gebermesini istiyordum. Her an kendi ellerimle bunu yapmayı hayal ediyordum. Maşallah. Allah seni bu şeytani düşünceden kurtarmış. Başlangıçta tabii ki bunu düşünmeyecek kadar zayıftım. Sonra bir parça kendime gelince bunu nasıl yapabilirdim diye fırsat aramaya başladım. Ama Selahattin kurnazdı, hem de çok. Genellikle benim yanıma karısını yolluyordu ve benden uzak durmaya dikkat ediyordu. Korkak, Allah'ın belası korkak. Bir kadının arkasına saklanıyordu. Bıçağım yoktu. Bana bol bol tatlı ve sütlü yiyecekler veriyorlardı. Güya bunları yiyen hadımlar yumuşak başlı olurlarmış. Arada sırada da bir parça et ama çok seyrek. Pahalı olduğu için. Bir de küçücük parçalar halinde veriliyordu bu et. Kendileri parçalıyorlardı. Et yemeden iyileşmem bir mucize, dedi İsmail. Eğer bir bıçak verselerdi, kadına saldırıp intikamımı alabilirim diye korkuyorlardı. Bu yüzden bıçak yoktu ortalarda. Hiç kaçmayı denedin mi? Benim kahramanlıklarım konusunda bir hayli abartılmış fikirleri olan hanımıma bakıp gülümsedim. Evet, düşündüm. Ama Pera'yı bilirsiniz. Tam onun merkezinde tutuluyordum. Senin memleketlilerin mahallesi. Evet, Onlara sığınabilirdim. Öyle mi dersiniz? Peki Venedik'te beni nasıl bir yaşam bekleyecekti? İçimdeki öfke ve acı sesime yansıyordu. Sizin kadınların hadımları yok mu? Venedikli kadınlara benden daha çok acıyor gibiydi. Tabii ki yok diye cevap verdim. Biz barbar değiliz diyordum az daha. Ama sonra durumu tekrar düşündüm ve kabalığımla kalbini kırmak istemediğim için sözlerimi yumuşattım. Yalnızca birkaç şarkı söyleyebilen hadım dışında. Yalnızca şarkı söyletmek için mi hadım ediyorlar? Saçma ve aptalca, öyle değil mi? Ben şarkı söyleyemem. Hayatım boyunca iyi bir sesim olmadı. Zaten böyle bir utancı taşıyamazdım. Pazar yerinde rastladığım iki Venedikliyi size anlatmıştım. Beni görünce nasıl davrandıklarını da. Düşündükçe Selahattin'in benim için ne kadar güvenli bir kafes yapmış olduğunu daha iyi anlıyordum. Bana geriye dönmemi gerektirecek en ufak bir hayat parçası bırakmamıştı. Anlıyorum ama şu cinayet Abdullah. Onu anlatsana. Şimdi ona geliyorum. Söylediğim gibi kendimi öldürmeye karar vermiştim. Bu şekilde yaptıklarının cezasını çekmese de en azından para kazanamayacaktı. Benim bedenim üzerinde. Eski çarşaflardan bir ip bile yapmıştım kendimi asmak için. Ağırlığımı taşıyabilsinler diye dua ediyordum. Yatağın altında saklıyordum bunu. Cesaretimi toplayacağım anı bekliyordum. Neredeyse bunu yapacaktım. Bunu anlatma Abdullah. Allah'a şükür bunu yapmamışsın. Ama cinayet? Onlar cesedi getirdiğinde ben planımı gerçekleştirmek üzereydim. Ne cesedi? Nereden getirdiler? Selahattin o gün pazar yerindeki dükkanına gitmiş. Bu onun çoğu günler yaptığı bir şeydi. Gittiğinde Haliç'in karşı tarafında kalırdı. Karısıyla arasında ne vardı bilmiyorum. Birbirine hiç uymayan bir çiftti onlar. Biri sıska, biri şişko. Sanıyorum orada Rum fahişelerle takılıyordu. Ya da kendi mallarıyla, bilmiyorum. Çocukları yoktu. Yaptığı işe ne kadar uyuyordu bu? Yani genellikle evde kadınla ben oluyorduk. Kadın kapının anahtarlarını belinde taşıyordu. Bana bir hadımın nasıl davranması gerektiğini öğretiyordu. Sofra servisi, işlere koşturma, kadın gözüyle alışveriş. Türkçemi zarif laflarla süslemek, arabanın perdelerini onlar girip çıkarken açıp kapamak. Her şey. Ve benden bir Müslüman çıkarmaya uğraşıyordu. Artık sünnetsiz olmanın bir önemi kalmadı, öyle değil mi diyordu. Erkeklerin çoğu sünnetten çok korkar. Bebekken sünnet edilen Yahudiler hariç. Senin gibiler bizim aramızda çok saygı görürler. Hadımlar kutsal Hicaz bekçiliği yapabilirler. Yalnızca hadımlar. Bunları bilmiyor muydun? Kadın hacıların da rehbere ihtiyaçları vardır. Erkek hacılar gibi. Ve hadımlar hem helalle haramın sınırında hem de kadınla erkeğin sınırında nöbet tutarlar. Allah'ın takdir ettiği gibi o diğer sınırda. Eğer o sevgiyi içinde duyarsan bakarsın bir gün sana da kısmet olur. İnşallah. İsmail benzer kaygılarla sordu. Senden öyle bir Müslüman yapamadı değil mi? Ne erkek ne de kadın olan Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Yahudiliğin ve hatta putperestliğin hepsinin sınırında durabilir. Öyle değil mi? Sanırım durabilir. Kendine göre fena bir kadın değildi. Tabii içimdeki nefretle onu hala bir intikam aracı olarak görüyordum. Yemeklerde bol bol cinsel iştahı arttırıcı baharatlar kullanıyordu. Hatta bir hadımın yemeğinde bile. Sanıyorum bununla adamın cinsel arzularını kamçılamayı umuyordu. Dönme bir İtalyanla evli, çocuksuz bir Türk kadını. Özenilecek bir kader değildi bu. Kocasının benim hayatımı harcayarak kendi hayatını kazanmasından ötürü daha nazik olabilirdi. Sanırım olurdu da. Ama bir hadımla iyi ilişki kurup ondan yararlanmayı beceremiyordu. Çünkü buna alışık değildi. Adam karısı için değil, bir hadım elbise bile almıyordu. Ara sıra mutfakta yardıma gelen küçük Ermeni kızından başka lüksü yoktu. Her neyse, onun bana söylediklerinden mümkün olduğunca az şey öğrenmeye gayret ettim. Öf Abdullah, çok açık sözlüsün. Selahattin zaman zaman ev yemeği için uğruyordu ve neler yaptığımıza bakıyordu. Yatırımının bir an önce kâra dönüşmesini istiyordu. Bunda karısının da çıkarı vardı. Elbisesi geldiğimden bu yana iki kat yıpranmıştı. Ya adamın eve son gelişi? Ölü olarak geldi. Boğazı kesilmişti. Pazarda. Onu bulan diğer köle tacirleri cesedi bu tarafa kayıkla geçirip evine taşımışlardı. Bahçede alçak tahta bir masanın üzerinde beyaz bir çarşafın altında yatıyordu. Yazdı ve hava çok sıcaktı. Sinekler hemen cesedi bulmuşlardı. Korkmuştu. Yeni dul hemen yanı başındaydı. Aslında beni kendime asmaktan alıkoyan da onun çığlıkları olmuştu. Gerçekten de feryat ediyordu. Hepimizi bıktıracak kadar keskin çığlıklar, ağıtlar. Zavallı kadın. Evet, beni caminin imamına yolladılar. Adama ölüyü yıkamak için yardım etmem gerekiyordu. Ettin mi? Başımı salladım. Benden çarşaf istemişlerdi. Eve gidip tavana astığım bezleri aldım ve onu bunlarla yıkadım. Evet. O sırada cesedi eve getirenin adamın karısından saklamaya çalıştığı şeyi öğrendim. Kesilen yalnızca adamın boğazı değildi. Bacaklarının arasındaki erkekliğinden geriye koyu kırmızı bir boşluk ve mavimsi iki yuvarlak kalmıştı. Adamın ölümcül darbeyi boğazından mı, oradan mı aldığını anlamak olanaksızdı. Bunu intikam için mi yapmışlar? Tanıyan biri. İntikam mı? Benim için, başkaları için. Bunları bilemiyordum. Önemi de yoktu. Erkekliği olmadan, çocuksuz, hatta o Çinli'nin dediği doğruysa sonsuzluğa kavuşma ümidi bile olmadan mezarı boylamıştı. Bana yaptığı gibi. Allah her şeyi dengeler. Çok kısa bir süre sonra, 2 gün içinde dul kadın kocasının bir yığın borcu olduğunu öğrendi. Adam onun elbisesini filan düşünmeden savurmuştu parasını. O olmayınca kredi de olmuyordu. Her şeyi satmak zorunda kaldı. Tabii beni de. Ancak bu şekilde az bir parayla erkek kardeşinin evine dönebilirdi. Bu yüzden pazara düştüğümde fiyatım ucuzdu. Pazarlık etmeden duramayan Ali de beni Sokullu Paşa için oldukça ucuza satın aldı. Ondan sonra bir yığın yeni şey oldu. Selahattin aklımdan bile geçmedi diyebilirim. Sadece ara sıra adaletin yerini bulmuş olmasının sıcaklığını hissediyordum. Yani bunu yapanı bilmiyorsun. Bilmiyordum. Umurumda da değildi. Bir melek. Yani bu sabaha kadar bu bana yetiyordu. Bu sabah ne oldu? Rüyam. Evet, kısmen. Bir de cesedi eve getiren adamın mırıldanmalarını hatırladım. Cinayeti işliğini görmüşler mi? Biri görmüş. Bir derviş deyip duruyorlardı. Bir deli derviş. Bu deli adamı asla bulamadılar. Dervişler gözden kaybolabilirler. Dün gece de öyle oldu, değil mi? Bir aslantı. Bir aslantıdan daha fazla. Yani asla bulunamadı. Sanırım öyle. Ama ben buldum. Sen mi? Nasıl? Bizim kaçmamıza yardım eden dervişti o. Söyledim. Rastlantıdan daha fazla bir şey bu. Nasıl emin olabilirsin? Yüzlerce, binlerce derviş vardır. Ve bu deli değildi. Daha çok koruyucu meleğe benziyordu. Kesinlikle. Ortada birbirine benzeyen iki derviş görünmesinin bir rastlantı olup olmadığını bilemezsin. İki derviş ve bir rüya. Ama biliyorum. Nasıl Abdullah? Çünkü adamın eksik dişinin olduğu yere bir altın diş koyarsan, onu yedirip içirip biraz şişmanlatırsan, saçını ve sakalını düzeltip tararsan, yıkayıp üzerine bir de Halepli tüccar kıyafetini giydirirsen, ortaya benim eski dostum Hüseyin çıkar. Sana tanıdık mı gelmişti? Önce tanıdık ama hala yabancı gibiydi. Oysa şimdi rüyamda, bundan emin oldum. Mucize bu, açıklayamam. O zaman bu Allah'ın isteğiydi. Evet. Bu durumda öyle. Size katılıyorum hanımım. Bu Allah'ın isteğiydi. Allah'ın izniyle benim sevgili arkadaşım o rahat hayatını bırakıp evsiz, barksız bir derviş olmuş. Bana öyle geliyor ki o senin meleğin. Abdullah, böyle bir arkadaşın olduğu için sen de kutsanmışsın. Evet evet öyleyim. Doğrusunu söylemek gerekirse o anda Venedik camlarının sırrı gibi şeylerin hepsini unutmuştum. Ayağa kalktım. Üzerimizdeki öğleden sonra ışığının berraklığında etrafa baktım. Sanki yeterince bakarsam dervişi, arkadaşım Hüseyin'i tekrar görebilecektim. Allah'ın isteğiyle kaybolmuştu. İçimde bir yerlere koyamadığım, giderek büyüyen şükran borcu gözlerime onu arattırıyordu. Artık adım adım yürüyerek yolumuzu bulmaktan başka yapacak işimiz kalmamıştı. Hiçbir dervişin bulunamayacağını kesinlikle biliyordum. 51. Hayatımda ilk kez Türklerin hamam tutkularını yürekten takdir ettim. Ne kadar sıcaksa o kadar iyi oluyordu. Efendim Sokullu Paşa ve Şehzade Murad'ın karşısına temiz, karnı tok, dinlenmiş ve kolum iltihaba engel olmak için sarı sabır ve kafes otuyla tedavi edilmiş olarak gelmiştim. Kendimi gerçekten yeni biri gibi hissediyordum. Zor bir yürüyüşün ardından akşam üstüne doğru bize İsmail'in elbisesindeki tek bir inci karşılığında yatak ve peynir verip gideceğimiz yönleri gösterecek bir keçi çobanına rastlamıştık. Bu alışverişte umduğumuzdan fazlasını almıştık. İki berbat günün sonunda onun yönlendirmeleriyle öncü yeniçerilere rastlamıştık. Onlar da bizi İnönü'ye getirmişlerdi. Ama iyi bir banyo, hafızamızda kalın sıcak yorganlar ve kıvılcımlı mangallara duyduğumuz özlem dışındaki her şeyi yıkamıştı. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyordum. Sanki ölümsüzlüğün zevkine varmak gibi bir şeydi bu. Öylesine iyi hissediyordum ki Sokullu ve Murad'ın asık suratlarıyla şok geçirdim. Kızlara da kendilerini toparlamaları için zaman verilmişti. Hamam, giysiler, her taraflarını ısırmış pirelere karşı ilaçlar. İsmihan'ın çarşafı ve peçesi üzerindeydi. Yıkanmışlardı tabii ama İsmihan'ın peçesinin ateşe attığı ucu yoktu. Safiye ise birilerinden edinmek zorunda kalmıştı üzerindeki çarşafı. Ve bunlar belli ki yaşlı birine aittiler. Daha kırsal kesimden bir yaşlı kadına. Şehzade ona bakmak için gözlerini kaldıramıyordu. Safiye ve ben İsmail'in nişanlısıyla olan bu ilk ve olağan dışı buluşmasında iki yanında nöbetçi gibi dikiliyorduk. Ama İnönü'de divanda karşılaştığımız bu adamların tavrında daha da olağan dışı bir durum vardı. Her ikisinin de iki yanında birer adam daha vardı. Herkesin ödünü koparabilecek bu adamların korkutuculuğu yalnızca cüsselerinden ileri gelmiyordu. Adamlar aynı zamanda dilsizdilerdi. Özel bir görevleri vardı. Başkalarına anlatamayacakları görevleri. Onlardan biri esneyerek dilsiz ağzının karanlığını sergilerken Sokullu Paşa da ince uzun parmaklarıyla önündeki alçak masaya 3 alet koydu. Yüzü görevinin bilincinde ciddiydi. Herhalde Deli Orhan'ın gözünü dağlarken de aynı maskeyi takmış olmalıydı. Aletlerden ikisi hançerdi. Üçüncüsü ortada, tam İsmail'in karşısında olansa ipek bir urgandı. Osmanlı kanı asla akıtılamazdı. Suç ne olursa olsun, o boğazlanmalıydı. Kısa bir sessizlik oldu. Belki de kendimizi savunmamız bekleniyordu. Ama İsmihan bu sessizliğin ağırlığında yalnızca kafasını öne eğdi. Nişanlısının önünde utanç içindeydi. Ve haydutun ininde olanların ona ölümü hak ettirdiğine inanıyordu. Ben de söyleyecek bir söz bulamıyordum. Hanımım masumdu. Ama ölüm onun duyduğu suçluluktan daha iyi olabilirdi. Safiye'ye gelince onu savunmak için hiçbir şey söylenemezdi. Ve onu suçlamak, kendimi suçlamak gibi bir şey olacaktı. Safiye de konuşmuyordu. O sırada belki de ta içinde bir yerlerde duyduğu suçluluğun buna neden olduğunu düşünmüştüm. Ola ki utanıyordu. Bu yüzden dilini tutuyordu. Şimdi ise bunun nedeninin kendini savunmak zorunda olduğunu anlamamasından olduğunu biliyorum. Sokullu Paşa yutkundu. Keskin ve sert yüzü, daha sert, görevini yerine getirmek isteyen bir maskeyle yer değiştirmişti. Elini salladı. Dilsizler dizlerinin üzerinde hareketsiz kala kaldılar. Ve Murad'ın dudaklarından bir feryat yükseldi. Solgun bir el gözlerinin önünden geçip yanaklarından dökülen yaşları sildi. Henüz kazanmış olduğu sağlıklı cildi yıkayıp götürüyordu sanki bu yaşlar.